Bu Manya durumu, manik durum, onun melankolinin karşıtı olduğunu biliyoruz, değil mi? Şimdi burada manik durumda olan şey şu: libidinal enerji diye bir şey söyleyebilir, bir anlatım kullanabilirsek, bu anlatım ya da bu şey enerjinin çok büyük bir bölümü normal insanda baskılama işlevinde ya da baskılama sürecinde tüketilmeye ayrılıyor. Yani eğer eğer şeyse bu baskılama kalkarsa, yani normal insanda normal baskılama olmazsa, normal insan diye bir şey olmayacak, maniklik normal olacak. Şimdi manik durum bu yüzden melankolik durumun karşıtı. Melankolik durumda o zaman o ilgisizlik, pasiflik, dinginlik, eylemsizlik şeyden kaynaklanıyor. O libidonun bütünüyle başka yerlerde tüketilmesinden kaynaklanıyor.
Karşı dönmesinden kaynaklanıyor.
Baskı sürecini, evet, içe doğru dönmesinden, kendisine karşı dönmesinden. Yani yine burada da bir şey var, karışıklık var. Biraz Freud'dan ayrı bir açıklama, bağlantı sistemi kurduk. O yüzden zorlanıyoruz galiba. Yani bu kendiliğinden bu noktaya geliyor. Aslında biz de geride dönemiyoruz. Yani şimdi manik durumu şeyle açıklarsak, o libidonun bağlanması. Burada Freud'un kullandığı terimlerden birisi şey, yatırım. Değil mi? Yatırım terimini kullanıyor. Ve o yatırım, enerjinin yatırılması anlamına geliyor. O güzel kullanıyorsun o anlatımı. Manya durumu şey, melankolinin dönüşmüş durumu. Yani melankoli manyaya dönüşüyor diyor. Paragraf 20'de, sayfa 87. Şimdi birçok melankolik durum depreşme, yani yoğunlaşma, dönemsel yoğunlaşmalardan geçerek ilerler. Ama ara dönemler var ve bu ara dönemlerde manik durumlar olmuyor diyor. Melankolik durum var, normale dönüyor. Melankolik durum normal ama manik durumlar yok. Bazı kişilerde ise melankoli ve melankolik ve manik durumlar birbirlerini izliyor sanki. Kurallı bir gidiş geliş gösterir diyor. Melankoli varsa arkasından şey geliyor, manik durum geliyor. Yani bu enteresan bir şey. Tabii biz klinik yapmadığımız için fazla bizi şey yapmıyor, ilgilendirmiyor ama düşünürsek melankolinin çözülmesi arkasından şey getiriyor, manik durum getiriyor. Manik durum o enerjinin tamamen şey serbest kalması ve nereye kullanacağını bilmiyor, özne, ne yapacağını bilmiyor. Konuşuyor, hareket ediyor falan. Efendim? Evet. Şimdi her şeyi yapıyor. Uyuyamıyor işte. Yani şeyden
bir daha aşırı alışveriş.
Evet, aktif durumda.
Şey
yapıyor da
neşesi falan.
Eski iş yerinde iş arkadaşı.
Manik
depresifte öğrencileri üstüne yürüyordu.
Manik durumdan dolayı.
Eve gidip ayakta.
Evet.
Evdekileri buluşuyor falan. Yani işte bize
kalmayı hangi diyor. Evet. Bunlar baskılama yapamıyorlar. Çünkü enerjinin sürekli kendine... Şimdi Freud'un ekonomi problemi var burada, bu şeyle ilgili olarak. Yas ve melankoli ile ilgili olarak. Yani orada yine şey, yanlış bir terim kullanıyor ya da uygunsuz bir terim kullanıyor bir bakıma, ama o bununla ilgili. Eğer ekonomi, yani şeyin libidonun ekonomisi burada, ekonomi libidoya ait bir terim. Burada libidonun nereye yöneltildiği, ne kadarının yöneltildiği önemli. Yani eğer libido enerji, yani libido baskıyla çelişen bir terim, değil mi? Libido ve baskı, yani sanki baskı libidonun kendisini baskılaması gereken bir şeymiş gibi görünüyor. Ama libidonun kendisi baskının gereksindiği enerjiyi sağlayan terim aynı zamanda, ya da belirlenim ya da faktör. Yani libido yine paradoksal bir terim. Libido'yu baskılayan şey libidonun kendisinden başka bir yerden enerji almıyor. Yani libido kendi kendine baskılıyor gibi bir şeye düşüyoruz, paradoksa düşüyoruz. Mantıklı gelmiyor mu? Libido enerji kaynağı. O enerji baskılamaya da ayrılabilir, şeye de, manik duruma da geçebilir. Yani eğer baskılamaya ayrılan enerji, libido ekonomisinde baskılamaya ayrılan enerji sıfırsa, o zaman bütün enerji şeye gidecek. Manik durumun belirtilerini vermeye yönelecek. Orada libido, baskısız bir libido durumuna gelecek. Baskısız libidonun her durumda anormal bir etkinliğe yönelmesi gerekmiyor. Yani şimdi manik bir insanın karşısındaki insanlara saldırmaya yönelmesi orada aslında daha komplike bir durumun olduğunu gösterir. Çünkü saldırganlık şeyle ilgili, süperego ile ilgili. Her durumda süperego ile mi ilgili saldırganlık? Saldırganlık dış dünyadan nefret etmek demek. Dış dünyayı yok edilmesi gereken bir nesne olarak görmek demek ve saldırganlık da o yok etmenin eylemi. Dolayısıyla manik bir durumda aynı zamanda da bir şey varsa, yok edicilik varsa o zaman orada şey, durum daha da karakteristik. Sadece manik diyemeyeceğiz galiba ona.
Teşhisi manik
değil. Senin teşhisin mi? Başkaları öyle. Profesyonel teşhis mi?
Çünkü şeyden,
anladım. O da var diyorsun. Doğru.
Yani,
doğru. Tamam.
Evet.
Evet. Bunlar Freud onun dönüşmesini doğruluyor. Manya da diyor ben nesnenin yitirilmesinin üstesinden gelmiştir. Nesnenin yitirilmesinin üstünden gelmiştir. Ve şimdi melankolinin yaşadığı acının benden kendi üzerine çekmiş ve bağlamış olduğu bütün bir karşı yatırım miktarı altında olacak. Buraları şimdi Freud'dan izlemeyelim. Manya durumu ya da manik durumda diyor, benim yenmiş ve üzerinde utku kazanmış olduğu şey yine benden gizli kalmıştır. Burada sarhoşluğu benzetiyor buna. Sarhoşluk durumunda da baskının gerektirdiği erkeğe enerji harcamasında büyük bir olasılıkla toksik olarak üretilen bir indirgeme vardır. Yani sarhoşluk durumunda baskı ortadan kalkıyor diyebiliyoruz genel olarak. Yani insanlar daha denetimsiz davranmaya başlıyorlar. O denetimsizlik bir enerji sakınımı anlamına geliyor. Yani baskılamanın azalması enerjinin başka tarafa kaydırılabilecek bir enerji fazlası ortaya çıkartıyor. Toksik durumdaki manik durum ya da sarhoşluk durumundaki manik durumun bu açıklaması bu. Doğru görünüyor mu? Herhalde mantıklı görünüyor. O zaman her durumuna bir kere daha bakalım. Benim kendini öldürmesi diyor ancak nesne yatırımının geriye dönmesi yoluyla yani orada bir şey var. Yatırım, nesne yatırımı dediği şey özne yatırımına dönüyor. Ya da libido dışarıdan kendi içine dönüyor. Ama bu dönüşte egoya karşı bir şey var. Düşmanlık durumu var. Yani ego kendini düşman olarak. Niye kendini düşman olarak alıyor ego? Bu zor olan soru bu. Çünkü yani başkası tamam. Burada Freud bunu nasıl çözdü? Biz de büyük olasılıkla ya da belki de benzer bir durumdan geçiyoruz. Çünkü bir özdeşleşme faktörü var. Şimdi ego kendini sevilen nesneyle özdeşleştiriyor. Değil mi? O sevilen nesne eğer egoyu aşağıladıysa, egoya karşı düşmanca davrandıysa o zaman o özdeşleşme dolayısıyla ego aslında kendi kendine düşman olabiliyor. Yani aslında ego özdeşleşme bir şeyin başkası olması demek değil mi? Bence bütün bağlantı kuruldu ve Freud'u kutlamak gerekiyor. Yani çünkü o özdeşleşme olmasa egonun kendine düşman olmasını açıklayamayacağız. Ego gerçekten düşman ol, egonun karşısında düşman olan birisi var, bir özne var. Onu aşağılıyor, kınıyor, incitiyor vesaire. Daha önceki ilk yarıda konuştuğumuz şey. Ve ego kendine bu düşmanla, bu o egoya yabancı olan egoyla özdeşleştirirse kendi kendisine karşı düşman olmuş olacak. Anlayabildik mi? O zaman intihara kadar gidebilir. Çünkü ego kendini düşman gördüğü zaman düşmanın anlamı yok edilmesi gereken bir şey olması demek. Yani düşman şey değil, yan yana durulabilecek bir şey değil. Ego kendine düşman olduğu zaman kendini yok etmek zorunda. İntiharın tek açıklaması bu. Kavramsal. Efendim? Yetersizden öte. Yani düşman o. Şimdi bir daha söyleyeyim. Yani ego bir başka ego ile ilişki içinde. Bu ikinci ego egoyu incitiyor. Birinci egoyu incitiyor, aşağılıyor, kınıyor, suçluyor vesaire. Ya da ona düşmanca davranışlar gösteriyor. Burada bu da patolojik bir durum diye patolojik durum şeyde çıkıyor. O ego, yani ikinci ego, birinci ego tarafından seviliyorsa. Çünkü sevgi özdeşleşme demek. Ve özdeşleşme durumunda, yani ikinci egonun düşman olması, egonun kendi kendisine düşman olması anlamına geliyor. Karışık mı?
Her zaman ama bir ego olacak mı orada? Hayali de olabilir, gerçek hayal de olmuyor değil mi? Olmuyor bazen.
Evet.
Değil mi? O zaman nasıl
olacak? Evet, yani bir soyutlama varsa, yani vatan ya da ne diyor? Bir takım soyut değerler varsa, o zaman ne olacak?
Ne olacak?
Lütfen.
Aynı mı oluyor?
Karşılığı olduğu zaman ego
kendine.
Düşman yaratmak için ego gerekir. Şimdi vatan kaybedildiği zaman insan yas tutabilir. Ama vatan bir şey değil, özne değil. Yani vatanın kaybedilmesi o durumda ya da özgürlük diye. Freud'un 3 tane örneği var burada. Vatan, özgürlük ya da bir ideal. Bunların yitirilmesi, bu soyutlamaların yitirilmesi yasa yol açabilir. Melankoliye de yol açabilir ama intihara yol açmaz diyeceğiz. Yani vatanını yitirdiği için intihar eden bir insan olabilir mi? Özgürlüğünü yitirdiği için intihar eden bir insan olmaması gerekir. Eğer burada Freud'un açıklamasını az önce doğru yorumladıysak...
Bu yitirişte payı varsa bir generali düşünelim.
Evet. Harakiri yapar mı?
Evet.
Yani vatan kaybedildi ve ona...
Japonlar yapıyor mu?
Şimdi burada, orada belki bir daha komplike bir durum olabilir. Ama normal bir insanı düşünün, vatanını çok seviyor. Vatanını canından fazla seviyor ve vatanını yitirdi. Bu intihar eder mi? Yani orada intihar etmesi için egosunun kendisine düşman olması, kendi kendisine düşman olması gerekir. Yani egonun bölünmesi gerekir ve kendine karşı saldırgan olması ve kendini yok edici olması gerekir.
Çift kişilik.
Gibi. Çift kişilik değil. Yani ama özdeşleşme olduğu için çift kişilik var diye. Yani onu anlamda alıyoruz. Şimdi vatan durumunda ya da özgürlük durumunda bir özdeşleşme yok. Orada bir şey var. Kavrama fazla yatırım olabilir. Bilmiyorum. Belki de orada da intihar diyemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim. Yani
mutsuz oluyor insanlar çünkü.
Kurtuluş savaşı var.
İntihar ediliyor mu?
Mutsuz olabilir mutsuz ama oluyor. İntihar etmesi.
Çünkü üzgün oluyor, mutsuz oluyor. Yani görüyorsun bayağı
şey. Ama intihar şeyi gerektiriyor. Kendine düşman olmayı gerektiriyor.
İntihar daha farklı bir şey.
Ha, o Kurtuluş Savaşı'nda da var bu olay örnekler. Şeyler Japonya'da.
Şey, vatan özgürlük bir de neydi? Hepsi vatan özgürlük.
Ve idealler diyor.
İdeal.
Her şey olabilir.
Hepimiz de intihar ediyor
gerçekten. Ama işte şeyini bulmamız, kavramsal yani nedenselliğini bulmamız gerekti. Yani vatanını yitirdin ve intihar ediyorsun. Neden? Yani vatan yitiren herkesi...
Utanç zaman, duygusu galiba.
Utanç onun şeyi yapıyor şimdi.
Utanç i̇şte duygusu intihara nasıl...
Şeylerde de Japonlarda da
Japonların
var.
Japonların o hareketi yapması.
Şimdi utanç duygusunun intihara götürmesi şöyle. Sen bir egoyu, bir başkasını seviyorsun. Sevdiğin kişi seni utandırıyor. Utandırılma duygusu şey getirir. Öz saygının inmesi, düşmesi anlamına gelir. O durumda senin öz saygını yok eden kişiden nefret ediyorsun. Sana düşman gibi görünüyor. Çünkü sevdiğin bir kişi. Ve o sevdiğin kişi aynı zamanda özdeşin olduğu için kendine karşı ona düşmanlığın. Burada Freud'un verdiği örnek şu. Bir bayandan söz ediyor. Yakınan bir bayandan hatırlıyor musunuz? Yani orada
kocasını kocasına
evet koca yüksek 12, sesle kocasına 12. Böyle beceriksiz bir kadına bağlı olduğu için yazıklanan kadın. Yani bu o şeyi burada şey var. Kocasına karşı bir saldırı var ama o saldırı kocasını sevdiği için yani o saldırıyı kendine karşı yapıyor. Çünkü kendisinde o özdeşlikten dolayı kocasını vuruyor. Şey bu. Değersizleşmenin anlamı bu. Ya da melankolik durumda kendini aşağılamanın ya da düşünmenin anlamı bu. Birazdan bırakacağız. Yani bu özdeşleşmeyi kaçırmamız iyi olmadı. Epeyce zaman kaybettik aslında. Onu şeyde yani daha rahat ilerleyebilirdik.
Çok önemli bir şey.
Çok önemli. Bütün şeyin melankolinin kilit kavramı o. Özdeşleşme olmadan şey olamaz. Yani melankolik durum olamaz. Çünkü melankolik durum kendine saldırma, kendini aşağılama, kendini kınama. Bunlar aslında yani saldırı, kınama, aşağılama sevilen nesneden geliyor. Sevilen kişiden geliyor. Sevilen kişinin seni aşağılamasını, kınamasını kabul etmektense onu kendi aşağılaman, öz kınama, öz aşağılama, öz suçlama şeklinde yorumluyorsun ve o şekilde şeyi kurtarıyorsun. Sevilen nesneyi kurtarıyorsun nesne olarak.
Pardon bir şey soracağım. Evet. Bazen de hani tam karşı tarafı suçlar hep. O ne olabilir? Onun açıklaması nedir?
Ama bilinçli olarak suçlama mı? Yani tabii ki bilinçli suçlama. Bilinçli olursa problem değil. Bilinçli olursa sorarsın niye suçluyorsun? Aklıysa tamam.
Sen yani suçu hiç kendi üstüne almasa hep karşı sen suçlusun diye şey yapar ya. Onun açıklaması nedir?
O şey olabilir. Narsistik bir duruma benziyor. Yani kendi üzerine negatif bir şey almama gibi bir şey. Yani narsistik. Farklı bir şey. Yani bunlar tek tek bu kavramsal olarak çözümlenebilir efendim.
Narsistik de ego uzunluyor. Onun için şey. Yani ileri boyutta da patolojik
yok. Evet.
Orada bir çünkü sanatçılar genelde
bu ikinci narsisizmde egonun yani oradan şimdi orada takılma var değil mi? Yani neden ikinci narsisizm niye ortaya çıkıyor? Niye ego tamamen kendine dönüyor? Orada şey var, ikinci narsisizmde dış dünyayla ilgisizlik var ya da realiteye karşı bir kapanma durumu var. Ve
kapandığı için, kapandığından dolayı korumacılık mı var?
Evet, doğru. Yani dış dünya, realite bir olumsuz imlem kazandığı zaman, negatif olduğu zaman ya da yani evet o zaman ego oradan çekiliyor, ona karşı ilgisizleşiyor ve tamamen kendinde doyumu bulmaya çalışıyor. Narsistik durum bu ve bu aynı zamanda şizofrenik duruma andırımlı ve düş durumuna andırımlı ve melankolik duruma andırımlı. Bunlar hepsi şey, egonun kendine kilitlenmesi, kendine dönmesi, dış dünyayla ilişkisini koparması anlamına geliyor. Uyku ve düş çözümlemesinin bağlantısı burasıyla, bununla ilgili. Yani bütün bunlara Freud şey diyor, narsistik durumlar diyor genel olarak. Hepsini aynı başlık altına topluyor ve haklı gibi görünüyor. Yani.
Yani burada yatırımın yitirilmesi
evet.
Ve geri gelmemesi gibi bir kendini suçlama olmuyor mu? Kendi yüzünden.
Narsistik kendi, durumda mı?
Narsistik durumda.
Yoksa melankolik durumda.
Melankolik durumda.
Melankolik durumda sevilen nesneden düşmanlık görülüyor. Ve özdeşleşme dolayısıyla o düşman aynı zamanda iç düşman oluyor ya da yani orada
yani kendi yüzünden olduğunu düşünerek kendisini suçluyor devamlı.
Tabii. Evet. Bütün saldırı kendine yönelik kendine ve yönelik. O
nesne yitimi, beyin yitimi. Nesne yitimi, beyin yitimine dönüşüyor diye formüle edebilir miyiz?
Nesne
yitimi.
Ne yitimi? Ben yitimine dönüşüyor.
Nesne karşısı mı oluyor şimdi?
Yani ben yitmiyor bir yerde. Benim yoksullaşması var. Yitme İntihar demek. Beni yitmesi, beni yok olması ölüm demek. Değil mi? O yitim o anlama geliyor. Ama beni yoksullaşmasını anlayabiliyoruz. Niye yoksullaşıyor? Ya da niye boşalıyor? Hayır. Realitenin boşalması vardır. Realitenin. Yani narsistik durumda realite siliniyor, sıfırlanıyor. Ego bütünüyle kendine dönüyor ve kendinde doyum arıyor. Kendinden doyum buluyor. Dış dünyayı görmüyor. O tamam bir savunma mekanizması gibi görünüyor. Çünkü dış dünya düşmanlık taşıyor ve düşmandan kurtulmuş oluyor ego bu şekilde. Dış dünyayı bir tür şey Nirvana durumu gibi ya da Budistik durum gibi. Hinduistik.
Ya mesela siz bir şekilde
yaptığınız tercih. Yani doğru. Biraz daha şey yap, açıkla.
Yani,
o zaman narsistik yani, sanatçı başarısız sanatçı oluyor. Çünkü eğer sanatçı başarılı oluyorsa dış dünyayı kazanıyor zaten. Olgusallıkla o kaçmak yerine tam tersine olgusallığı doyum alanı olarak yaşar. Doğru. Yani birinci açıklama ikincisine götürüyor. Başı eğer dış dünyadan red görüyorsa, olumsuzlama görüyorsa, kınama görüyorsa, beğenilmeme görüyorsa o zaman o narsistik olmak durumunda yani sen beste yapıyorsun, resim yapıyorsun, felsefe çevirisi yapıyorsun, beğenilmiyorsun.
Anlamıyorum yani.
Evet.
Kimse anlamıyor.
Kimse anlamıyor. O zaman dış dünya bu değersizdir deyip içeri dönüyorsun, narsistik oluyorsun.
Anlaşılamamaktan
yani.
Çevir desek şuna.
Çevir. Yani ya da ne bileyim sürekli
üniversitede görmüyor bunları.
Bir şekilde geri tamam. Veriyor. Yani bu durumda o travma narsisizmden başka bir şey
yapmıyor. Yani orada daha çok çevirmeye
güzel
yöneliyor.
Yani şimdi başarısız sanatçı şey yapar. Orada başarılı olmak için daha fazla güdü bulabilir ya da çekilebilir. Soyutlamaları çek.
Anlamıyorlar benim eserimi diye böyle bir teselliyle kendine dönebilir. Yani.
Evet.
Van yani, Gogh gibi kulağını kesebilirsin.
Yok ya kendi kesmemiş oğlum. Başkası kesmemiş.
Kendi kesmemiş. Yani,
evet. Sanatçıların
çevre faktörü
iyi bir argüman gibi görünüyor ama şey var, öteki faktör de var. Onu dikkat etmek lazım. Çünkü yani sana şeyde felsefeci de olsan, sanatçı da olsan en de sonunda o realite senin hedefin, ulaşmak istediğin yer. Çünkü kendini beğenmen narsistik olabilir ama kendini beğenmek her şeye rağmen yani kendi yaptığını kendin beğeniyorsun. O yalancı bir doyum.
Ama bir düşüncelere bağlılık da narsistizm değil ki.
Nasıl?
Yani yaptığın işin doğruluğuna inanma.
Hı.
Doğruluğa inanma.
Başkası
inanmazken. Değil ki. Evet. O narsistizm denmez ona.
İşine saygı. İşine sevgi.
Yani kendine hayranlıkla yaptığın evet işinin sonuçlarına, doğruya ulaştığına dair güçlü bir kanaatin varsa ona narsisizm denilebilir mi?
Denir mi?
Kendini
onaylaması narsisizm midir insanın? Kendini sevmesi narsisizm mi? Yaptığı bir şeyi beğenmesi narsisizm mi? Yani bir şey yapıyorsun, kimse beğenmiyor, sen beğeniyorsun.
Buna sonra başkaları bak onu değer verebiliyor yani, o da olabilir. Şey, güncel
sanatçıların narsistik olmaları çok galiba biraz daha farklı bir şey çözünmeyi gerektiriyor. Yani o
yani evet, görüşlerinin arkasında durmak narsistik değil herhalde.
Değil. Şimdi o zaman şeye alabilirsiniz.